Kestane Kebab'ın yepyeni bölümüyle karşınızdayız. Ben Muktedir.
Ben Niyazi.
Yine capcanlı, dop dolu, keyifli bir bölümle karşınızda olmayı umuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Sen de hoş geldin Niyazi. Nasılsın?
Hoş bulduk Mukocuğum. İyiyim vallahi, ne olsun. Bugün bir temizlik ruhum vardı. Sabahleyin uyandım ve temizlikçi ablamızın perşembeye kadar çok dolu olduğunu, fully booked olduğunu ve eve gelmeyeceğini ve sonra da köye gideceğini öğrendim. Sonra Ece dedi ki evi birlikte temizleriz ama ben o an dedim ki en azından benim böyle bir kabasını almam lazım. Bir evi süpürdüm. Sonra dedim ki havalar da güzelleşti. Sonra balkonu temizledim. Böyle. Yani sonra dedim ki kedilerin kakalık kumları kokuyor. Kumları attım, yenisini döktüm falan. Böyle bugün böyle geçti yani. Çok temiz hissediyorum kendimi.
Bu temizlikçi ablaların peki yoğun programına hakkında ne düşünüyorsun ya? Yani neden bu kadar yoğunlar? Piyasada bir temizlikçi abla açığı mı var?
Vallahi
sürekli
abi,
yoğunlar ya.
Vallahi bence imrenilesi yani. Hani gayet güzel. Bizim temizlikçi abla geliyor sabah 9.30'da. 3.30 gibi çıkıyor. Bu esnada temizliğini yapıyor ki benden, yani bizden falan çok hızlı yapıyor. Karşılığında da güzel bir para alıyor. Ve bunu düzenli yaptığını düşünürsek çok sağlam bir ek gelir oluşturuyordur yani. Hani tabii ki de bütün günleri doludur. Şöyle hayal et. Amsterdam'da sizin evi temizlemek yerine bir abla geliyor, şırırt temizliyor ve senin için böyle hani seni yormayacak bir meblağ alıp gidiyor. Ama her şeyi yapıyor yani. Yeri geliyor nevresimleri yıkıyor. Yeri geliyor ütünü yapıyor. Verir misin? Vermezsin. Ama yani verdiğini varsay. Çok değerli bir para.
Yani benim cevap vermeme gerek. Yani bunun ben zaten sözde soru cümlesi olduğunu çok net anladım. Cevap vermeye tenezzül etmedim. Sanki ama temizlikçi ablalar yılın yani 52 haftasını 48 haftasını köyde geçiriyorlarmış gibi bir halleri var.
Evet, buna katılıyorum ya.
Sürekli bir
ya.
Köye gidiliyor. Bir köye gitme durumu var temizlikçi ablalarda. Bilmiyorum, farkında mısın?
Evet abi, ben anlamıyorum ya, acaba hani bu orada verilen bir skill mi, orada yetiştirilen bir skill mi abi? Temizlikçi ablalar böyle kırsal alanlarda mı yetişiyor? Yani şehirli bir temizlikçi abla yok mu? Hani şey yapmıyor mu temizlikçi? Ha, tatile biz de Bakırköy'e gideceğiz, hani orada işte akrabalar falan, hani öyle olmuyor mu?
Ya bence bu şey gibi böyle LoL'de falan var ya, böyle canın azaldığı zaman bir base atar gelirsin, böyle bir merkeze gider geri gelirsin, bir canın fullenir ya. Öyle bir hal bence. Belli aralıklarla bir merkeze gidip canının fullenmesi lazım. Yıllık süreçte diye düşünüyorum. Böyle bir düzenleri var. Bu arada başlamadan hemen şunu söyleyeyim, sonra hemen başlayalım. Burası çok sıcak. Yani bu hafta aşırı bir sıcaklık var. Şimdi bunu niye söylüyorum? Şu yüzden söylüyorum. Birincisi zaten evdeki konumumu değiştirdim. Sen de fark ettiğin üzere. Her evet. Zaman bağlandığım yerde bağlanmıyorum. Çünkü burası evin en cereyan yapan yeri. Evin açılabilecek bütün kapılarını, pencerelerini açtım ve olası hava akımının tam ortasına oturdum. Dolayısıyla da kayıt esnasında dışarıdan gelebilecek herhangi sesler için şimdiden özür diliyorum. Normalde malum her taraf kapalı alıyoruz. Hani olabildiğince temiz ses gitsin diye, ama şu an yapabileceğim bir şey yok. Ya havasızlıktan vefat edeceğim ya da dış sesler girecek. Dolayısıyla ben
ne kadar, kibar bir uyarı ya. Yani hani bunu Hollanda gibi insanların görece saygılı ve kibar olduğu bir şehirde yapıyor olman, şu an hiçbir ses duymamamızla birlikte çok iyi oldu. Aynısını ben bugün düşündüm balkon temizledikten hemen sonra. Ya dedim, acaba kaydı balkonda mı alsam diye. Ama o esnada temiz saran inşaattaki vinçlerin ve dozerlerin sesleriyle birlikte yoldan geçen arabaları duyunca dedim ki yok. Yani yok. Ama mesela senin durumunda ben hiçbir şey duymuyorum.
O zaman ya, ben zaten sana olan ve dinleyicilerimize olan saygımdan dolayı bu açıklamayı yapmak istedim. O zaman hazırsan hiç bekletmeden başlıyoruz. Sevgili Niyazi, aslında bu hafta, yani şu kayıt aldığımız günün birkaç gün öncesine kadar doğada çok ender görülen bir olaya rastlandı. Ve sen yani haklımsı olarak bana bir çemkirdin.
Evet.
Evet. Bölümünü paylaşmayla alakalı bir takım bir iletişimsizlik oldu.
Evet. Ben bundan çok gururluyum yani. Hani ilk bir böyle bir heyecanlanıp kızdım ama şu an gururluyum, mutluyum bu yaşandığı için.
Normalde bunun tersi olur çünkü. Ulan yine mi atladın bölümü amına koyayım? Madem dışarı gidecektin niye yazmıyorsun? Ulan seni mi bekleyeceğiz? Gibi sürekli olarak benim tarafımdan gelen yönlendirmeler olurdu. Bu hafta tam tersi oldu. Ama neden başında haklımsıydın dedim. Tam olarak haklı, yani %100 haklı değilsin de 65'e 35 gibi diyebilirim.
%50'nin hepsini okeyiz.
%50 artı 1 diyorsun ha, kazanmak için yeterli.
Kesinlikle. Evet, kesinlikle. Yani,
çünkü şöyle bir şey oldu çok kısa. Normalde biz iş bölümünü şöyle yapıyoruz. Niyazi yayınlarımızı hazırlıyor, açıklamalarını yazıyor, paylaşıyor. Ardından ben sosyal medya üzerinden paylaşımları yapıyorum. Genelde böyle oluyor. Ama sen, yani sana bölümü paylaş dediğim zaman sen müsait değildin. Paylaştığın zaman da ben senin haberini görmedim. Dolayısıyla biraz böyle ikisi arasında bir zaman farkı oldu. Problem değil, atlattık. Fakat gururlandım, yani ben de mutlu oldum.
Kanka yani benim orada normalde şeyi düşünüyordum. Yani ulan saat, düşündüğümüz saatten, çünkü biz 6 falan diye düşünüyorduk. Saat 8'e doğru yaklaştı TR'de. Yani ulan dedim biraz geç kaldık. Ama şeyin farkındaydım yani. Sen benden bir sinyal bekliyordun. Yazdım oğlum sana, hani hazırım. Ben hani atayım, her şey hazır diye paylaştım falan. Ses yok. Hiç de alıştığım bir şey değil. Böyle bekledim bir saat boyunca gerçekten literally. Ulan senden ses yok. Dedim ne yapsam acaba, ne oldu ki falan filan diye. Bir de sen geri dönmeyince de şey oldum, hani acaba saldı mı yoksa telefonum nerede hani. Sonra Aslı'ya yazayım dedim. Dedim Aslı hani Muko yanında mı dedim. Evet dedi. Dedim bir baksana telefon götüne mi kaçmış. Ve sonradan bana Aslı tarafından senin bir fotoğrafın atıldı. Sen böyle güneşin altında terasta oturuyorsun. Gönlünde güneş gözlükleri. Bir kamp sandalyesinde. Kamp sandalyesinin içecek koyma kısmında telefonun yanında sesi de açıkmış ve telefon ekranında sana bakıyor. Yani hani bir bildirim düşse görürsün. Orada kendimi önce bir sinirlendim. Dedim ulan böyle unutulur mu? Sonra dedim ki ulan bu çocuk çok beni taşıdı. Sonra bir gururlandım ama dedim ki bak işte sorumluluk bilinci be. Helal olsun bana dedim. Hemen hızlıca bitti ama yani.
Vallahi ben de bu yüzden dolayı vallahi çok şey oldum. Mutlu oldum. Şimdi onun da sebebi şu aslında. Şimdi oradan da konuyu şuraya bağlayacağım. Şimdi malum artık benim seyahat tarihim yaklaşıyor. Yavaş yavaş. Türkiye'ye tekrar bir dönüş var. Temizlikçi ablalar gibi ben de köyüme döneceğim. Malum.
Dolayısıyla bir dönüp
Evet yani onu paylaştığımız hafta sonu benim aslında son hafta sonum. Dolayısıyla biraz böyle bir hareket vardı şeyin içinde de. Sosyal etkinlikler yapıyorduk. Dolayısıyla o an görmedim şeyini.
Yok çok iyi yapmışsın yazmanı zaten abi. Yani sıcak havanın tadını çocuklar çıkardı.
Çıkarıyor.
Cümleyi o kadar yavaş kurdum ki bir an garipsedim cümleyi.
Ama tabii şimdi bizi takip edenler aslında, yani yakından takip edenler, bizi yakından tanıyanlar bilecektir. Eğer seyahat tarihi yaklaşıyorsa o noktada yönetime ben malum el koyuyorum tüketim konusunda.
Bu şey tüketim mi? Daha önce bir seyahate çıkıyor idiniz ve o dönemde İşte damacanadaki suyu bitirmekten tut, yoğurdun tamamının tüketilmesine ve buzlukta kalacak hiçbir şeyin yani buzluktan çıkartılmamasına ve tüketilmesi gereken her şeyin de sonuna kadar tüketilmesi gerektiği ana mı yaklaştık?
Bravo. Yani turşu ve ekmekle bir akşam öğünü yaptığım zamana geri döndük. Henüz o noktada değiliz ama o noktaya doğru yaklaşıyoruz. Geçen hafta gündemimizde kontrollü alım politikaları varken bu hafta bunu ekses eritme moduna çevirdik. Dolayısıyla bir takım kanun hükmünde kararnameler yayınladım evin içerisinde kendi kendime.
Belkele bir şey soracağım. Bu kanun hükmünde kararnameler şeyi de kapsıyor mu? Ne bileyim, buzdolabının meyvelik gözünde yeri geldiğinde 2,5 aya kadar gidebilen yeşil elmaları kapsıyor mu mesela?
Şöyle şeyleri kapsıyor. Yani bu kapsamda şu bir takım önlemler aldık. Önlemler şu. 1. Market alışverişine benden habersiz çıkılmayacak. Çünkü bende bütün şu an envanter bilgisi var. Neyin eksik, neyin fazla. Bunların tüketim tarihi, yani hangisinin hızlı tüketilmesi gerektiği, hangisinin dayanabileceği bilgisi de bende var. Dolayısıyla benden habersiz çıkılmaması, bana bilgi verilmesi gerekiyor. Evet. 2. Öğünlerin %80'ini maalesef ben belirleyeceğim. Çünkü canımız ne isterse değil, dolapta ne varsa onu yememiz gereken bir haftaya giriş yapmış bulunuyoruz.
Mecburen. Evet, haklı bir isyan.
Evet, ve eğer her şey planlandığı gibi gitmez ise gidişata göre ek yasa paketleri de devreye girebilir.
Mesela ne diyelim ki düşündüğün tüketim hızında ilerleyemiyorsunuz. Var mı kafanda almak istediğin bir önlem?
Yani şöyle oluyor genelde. Saçma sapan gıdaları kombine ederek tüketiyoruz. Yani örnek veriyorum. Şimdi normalde sallıyorum. Mesela yumurta yapacaksındır. Değil mi? İçine ne koyarsın? Domates konur, soğan konur, biber konur ya. Yani o artık yumurtanın içeriğini sen hayal et. Artık evde ne varsa. Yani elmalı yumurta olur. Ondan sonra envai çeşit peynirli yumurta olur. Hafif böyle bozulmayı yüz tutmuş domates falan koyarsın içine. Soğanı normalde beyaz atacaksındır ama elinde mor soğan vardır, mor soğan atarsın. Böyle enteresan bir takım önlemler, yani bir yemek çeşitleri olabiliyor.
Yani helal bu olsun
bizi,
be.
Evet, yani bu bizi zaten işte üçüncü maddeye götürüyor. Yani canımız ne isterse değil, elimizde ne varsa onu tüketeceğiz maddesine götürüyor.
Ama biraz daha sorum şey, bir hani kontrolde değil artık, orada bir diktatörlük söz konusu. Yani hani eril gücün uygulanması, hani yönetimin tek elde toplanmasından bahsediyoruz. Çünkü şu anda orada değilsiniz.
Şu an tam orada değiliz ama oraya doğru gidiyoruz. Yani çünkü artık takvim haftasına girildi. Seyahat haftasına girildi takvimde. Dolayısıyla herkes, evin bütün bireyleri bu önlemlere uymak durumunda. Maalesef sevgili Niyazi.
Kardeşim, bunu söyleyeceğimi düşünmezdim ama şu an iyi ki birlikte yaşamıyoruz.
Sevgili Niyazi, bu hafta içerisinde şöyle bir video dolaştı sosyal medyada, bilmiyorum gördün mü? Mısır'da bir sahilde bir adamı bir köpek balığı yedi, parçaladı, bitirdi.
Gördüm.
Yani bu böyle birkaç senede bir olan bir olaymış. Ama tabii ki yani yine de biraz acı bir video. Dolayısıyla buradan yola çıkarak sana şunu sormak istiyorum. Bir fobin var mı? Varsa, şimdi neden fobin var mı? Çünkü şu yüzden fobin var mı? Açıkçası bu benim için bir miktar fobi. Yani hayatımı suda geçirmeme rağmen denizin içerisinde tanımlayabileceğim veyahut da tanımlayamayacağım herhangi bir yabancı madde, cisim görmekten yani çok hoşlanmıyorum. Olası bir canlı, yani balık gibi büyük boyutlarda, hele ki köpek balığı gibi bir takım canlılar beni daha da çok korkutuyor. Dolayısıyla buradan da sana bu soruyu yöneltmek isterim. Senin farklı bir fobin var mıdır? Varsa neler?
Abi öncelikle Allah rahmet eylesin bu yenilen arkadaşımıza. Yani hani burada komik geliyor. Çünkü hani düşsene, denizde yüzüyorsun ve seni yiyorlar. Yani bu birazcık saçma bir fikir. Hiç gerçekçi değil ama oluyor. Ve yaşansın da başıma gelsin de istemezdim. Ama fobiye gelecek olursak abi, benim şöyle bir fobim var. Bir gün dünyaca karar alınıp bütün yemekleri vegan yapacaklar diye çok korkuyorum. Yani istisnasız her şey vegan olacak. Hani bu et yememle alakalı değil. Hani bu şey gibi deklare ediyoruz abi. Bundan sonra süt yok, peynir yok, ürün yok, ne bileyim et yok, balık yok, hiçbir şey yok. Sadece ot yiyeceksiniz, inek gibi gezeceksiniz falan gibi bir şey diyecekler diye çok korkuyorum. Çünkü o zaman ben bayağı bildiğin şey olurum yani. Kanundan kaçan adam olurum ya. Ve aynasızlar peşimde mi diye sürekli bakarım. Kenarda köşede bir yerde böyle bir tane peynir kemirirken sürekli etrafa bakarım. Ulan kırmızı yeşil ışık var mı etrafta diye.
Böyle abi, bir korkum kimse var. Kimse üzerine alınmasın ama yani şunu düşünüyorum. Ben vegan bir yemek yediğimde gerçekten mutsuz oluyorum. Yani yemek yemekten çok keyif alan biri olarak gerçekten tadım kaçıyor. Yani böyle benliğime ihanet etmiş gibi hissediyorum kendimi. Yani gerçekten çok kötü hissediyorum ya.
Bir şey diyeceğim. O zaman ben buradan bir hani fobi kısmını unutmadan şunu soracağım. Vegan yemekle alakalı. Şimdi biz normal vegan olmayan insanlar olarak vegan yemek yiyoruz. Vegan tarzda yemekler tüketiyoruz. Ama bunları vegan diye isimlendirmiyoruz. Örnek vereyim. Çoban salata. Ya ben çok severim. Çok da güzel de gider. Ama biri bana vegan salatası diye sunsa yemem. Yiyeceksem de peynir koydururum üstüne. Halbuki hiç gerek yok. Yani hani bu beni acayip sinirlendiriyor. O yüzden böyle bir fobim var yani. Hani Allah muhafaza bir gün her şey vegan olursa çok çok kötü olur ya. Ben kaçarım.
Yani işte biliyorsun bizim şeyde bir anımız vardı. Konuyu da açıyor da. Üniversitenin ilk yıllarında biliyorsun Taksim'de bir tane bir vegan restoranına gitmiştik grupça.
Abi evet ya.
Hani yemekleri yedik, onlarca para verdik. Hani ana yemeği bekliyoruz ya hala. Ulan ne geliyor acaba falan diye. O sırada ana yemeği yemişiz çoktur. Ama bizim için o böyle başlangıç bile değil ya. Böyle hani masaya ikram diye sunulan bir şeyi biz ana yemek diye yedik ya. O yani çok çok yani tat kaçıran bir anıydı benim için.
Abi benim orada en çok üzen şey ne oldu biliyor musun? Biz o restoranın gittiğimiz yerin vegan olduğunu bilerek gitmedik. Biz oranın güzel makarnasını yedik. Ve biz oraya gittiğimizde ve bize ha biz sadece vegan yemekler servis ediyoruz dendiğinde niye içimizden kimse kalkıp ya o zaman biz başka yerde yiyelim demedi de biz oturup onları yedik.
Ya zaten ya o zaman belki de bilmiyorum o kadar samimi değildik. Yani kimse o çıkıntılı yapmak istemedi. Şu an ama yani öyle bir şey olsa yani topluca masadan kalkıp gideriz diye düşünüyorum. Sen anlatırken zaten ancak başımı sallayabildim. Çok
Abi
da başka
ya yemin
bir
ederim
tepki veremedim.
işte kayıttan
Maalesef.
sonra lahmacun yiyeceğim bir kere daha saygı duydum Urfalı ustalara yani hani. Abi çok kötü yani hani mümkün değil. Ha bu arada yine gıda ekmekler biter diye korkuyorum. Yani ekmek ve türevleri yani hani ekmek, lavaş, ne bileyim simit falan, poğaça hani hamur işi biterse ama yani biterse mesela dünyada bir şekilde hamur işi üretmeyi durdurursak çok kötü olur. Ben hiç doymam.
Ama bu konuda bir garantörümüz var. Biliyorsun Ankara'daki Unlu Mamuller Makarnacılar Birliği Başkanı bir açıklama yapmıştı bundan birkaç sene evvel. Gerekirse ülkeyi makarnaya boğarız diye. Dolayısıyla bence bu konuda pek endişelenmene gerek yok gibi.
Ya oh be, oh be. İşte olması gereken davranış. Senin var mı böyle bir fobin? Böyle gıda
Benim
yemek.
var. Ya benim şu an mesela düşünüyorum çoğunlukla hakikaten böyle ya başıma bir şey gelirse de ölürsem falan diye korkuyorum. Yani absürt durumlar sonucunda. Yani örnek veriyorum. Böyle bir gün kalabalığın ortasında kalırsam ve böyle ezilerek can verirsem diye çok korkuyorum. Ne bileyim bir yerde bir şey olur. Konser olur, ülser olur. Yani yürüyüş bir şey böyle. Arada kalacağım ve pıçırt diye böyle ezilip. Yani benim boyutumda biri için biraz şey bir korku biliyorum.
Şey
Yersiz
hissiyatı
bir
geliyor mu
korku.
arada peki?
Nasıl?
Böyle şey hissiyatı geliyor mu? Yürüyorsun mesela yolda. Yanında da böyle bir ne bileyim kavşak var, köprü var falan. Normal normal bir gün yani böyle fantastik bir gün değil. Hiç böyle arabalara bakıp şey diyor musun lan? Şu araba şimdi refüjden fırlasa üstüme çıksa. Ya da ne bileyim işte şuradan bir bisikletle gelen adamın cebinden bıçak çıksa şık diye sokup gitse falan. Hani böyle ne olur diye düşünüyor musun?
Ben şeyi bazen düşünüyorum. Araba uçar gelir diye değil de ben mesela takılır da düşersem araba üstünden geçerse diye mesela çok korkuyorum. Böyle şeylerim oluyor. Olabildiğince uzaktan geçmeye çalışırım. Yani mesela bunun benzeri şeyde de var. Mesela metro bekliyorsun ya da tren bekliyorsun. Orada böyle raylara işte ya da böyle vapur beklerken o böyle vapurla şeyin arasına böyle düşeceğim diye böyle hep böyle bir açıkta dururum yani. Ayağım bir karaya basar, ana karaya basar. Garanti basacağı bir yerde durmaya çalışırım her zaman.
Abi gerçekten gerçekten bu kötü bir his ya. Ben de şey var. Ben bunu daha önce başka bir bölümde de söylemiştim. Yüksek binalarda ne bileyim işte böyle uçurum kenarlarında ya da ne bileyim tehlikeli veya bana tehlike yaratabilecek ortamlarda sürekli şey diyorum. Ya ben şimdi bunu yaparsam ya ben balkondan atlarsam atlama hani çok basit bir çözüm var ama hani ya ne bileyim işte ya ben burada gidersem araba çarparsa ya da ne bileyim mesela elektrikle oynuyorum ve kabloyu kesmişim mesela bir prizin. Bu arada hani elektrik falan bağlı değil ya. Farkındayım. Ya ben bunu şimdi prize takarsam ve çarpılırsam. Ne bileyim böyle şeyler işte. Elektrik testereyi falan böyle kullanırken atölyede şey diyorum. Ya şimdi ben bunu bir anda alırsam ve böğrüme sokarsam. Şimdi niye yapayım böyle bir şeyle? Ama
Ama
insanın başına
yapar zaten. Çünkü anlık bir şey yiyor değil mi? Yani o an böyle bir boşluğuna geldi ve yaptın ya ve sonra bitti ya her şey. Ya bu ben bunu çok çok seni iyi anlıyorum ya. Bu konuda seni çok iyi anlıyorum ya. O anlık boşluğuna gelir de böğrüne saplarsan diye şey oluyor bazen.
ya mesela böyle sinirlenince yolda hiç fark etmeden ah diye bir taşa maşa vurursun ya. Hani onun gibi böyle bir anlık böyle hani lan diye yap yani ya yaparsam fikri ama yapmam ya yapmam.
Yapmazsın herhalde diye umuyorum. Ben de öyle
Ben de
umuyorum.
öyle umuyorum da inşallah yapmam ya. Bak işte bu mesela fobi sayılıyor mu bilmiyorum ama çok korkutucu bir düşünce.
Çok katılıyorum. Ben mesela böyle müzik dinlerken böyle fark etmeyeceğim ve bir tır gelip beni ezecek falan diye çok korkarım. Yani şey tır burada da bir gibi örnek ama hani şey böyle basıyorlar dağıt ama duramıyor. Çünkü hani o kadar ağır ve aslında hızlı geliyormuş. Yani mal gibi yürüyorsun orada her nasılsa. Seni çarpıyor ve ölüyorsun falan yani. Böyle şeylerden birazcık açıkçası endişe ediyorum ya.
Abi bilmiyorum ya. Bilmiyorum ya. Bu tarz şeyler gerçekten geriyor beni.
Umarım bir gün başımıza gelmez. Diyecek çok fazla bir şeyim yok açıkçası bu noktada.
Bu arada sizin de korktuğunuz fobi demeyeceğim ama böyle gereksiz korkularınız varsa bize Instagram üzerinden attığınız takdirde dalganızı da geçeriz.
İhtinale dalga geçilir diyorsun ha.
Aynen öyle.
Sevgili Niyazi.
Yes kanka.
Ya bir dönem şöyle bir moda vardı. Bilmiyorum hatırlıyor musun? Herkesin bir ilkokul numarasıyla aldığı bir e-mail adresi vardı. Hatırlıyor musun bilmiyorum. Var. Benim vardı mesela. Hala var bu arada. Tabii üzerine yenisini aldım hani normal daha aktif kullandım ama onu böyle saçma sapan işte bültenlerde şunda bunda hani böyle bir çok da bana ulaşmasınlar dediğim yerlere veriyorum bunu. Artık kullanmıyorum ama hala kullananlar var diye biliyorum.
Kanka ben benimkini unutalı çok oldu. Yani daha doğrusu şöyle nasıl geriye takip edebileceğimi bilmiyorum ama birkaç tane var. En son en eski hatırladığım misalbak@hotmail.com diye bir mailim vardı. Misalbak. Ne alaka hiçbir fikrim yok. Neden misalbak dediğimi de bilmiyorum. Ondan önce de bir tane ilkokul mailim vardı ve bir bilgisayar dersinde almıştım ve Hotmail'di. Çok net hatırlıyorum. Ama ne olduğunu hatırlamıyorum. Yani şey miydi? Adım soyadım okul numaram mıydı? Yoksa sadece adım okul numaram mıydı? Onları hatırlamıyorum. Ama var yani onu biliyorum. Bu keşke bence bulabilsem. Şöyle, acaba ne mailler birikmiştir içinde?
Tam bizim o dönemlerde sanıyorum bir mail işi anca çıkıyordu galiba. Yani çünkü başka bir açıklaması olamaz. Hani o dönemde senin böyle kullanabileceğin böyle en mantıklı bir şey yani o geliyordu insana. Böyle daha havalıydı ya bir de o zamanlar MSN Messenger'lar vardı, takma isimler vesaireler kullanıyordun yanında. Bence onun bir yansıması bu. Burada bu arada ben şeyi hatırlıyorum mesela. Şimdi ben hani artık kullanmıyorum dedim ama mesela bizim buradan da ona selamımızı iletelim. Ara ara konuk da oluyor. Ali Eren var. Ali Eren mesela halen bu mail adresini kullanıyor abi. Birincil mail adresi olarak. Ve işin komik tarafı da şu. Herifin lise numarası abi. Herif yani 15 yaşında falan almış bu şey yani. Hani anladın mı yani? 16-17 yaşında almış herif. Buradan şimdi ifşa etmeyeyim herif. Şimdi mail falan atmasınlar da. Adam hala bunu kullanıyor. Bu arada şöyle de bir tespitim var. Bilmiyorum ne kadar katılırsın. Bu iş sadece abi erkeklerde olan bir şey. Ben hiç daha şu an bir kadına rastlamadım. Böyle ilkokul ya da lise numarasıyla mail adresi alan birini şu an açıkçası tanımıyorum. Bilmiyorum eğer varsa
bir. Ece'nin bir tane mail adresi var ifşa alamayacağım. İçerisinde lisesinin adı geçiyor ama sonrasında da bir numara geçiyor. Yani hatta numara değil rakam geçiyor. Yani hani benim kafamı karıştıran şey bu mail adresini alırken aynı mail adresinden vardı da hani Google yanına bir numaralı halini mi önerdi? Yoksa hani o numaranın özel bir anlamı var. Bak hiç sormadım. Sorayım.
Bunu soralım. Peki yani bir şey daha soracağım hemen.
Sor.
İlkokul numaralarını hatırlıyor musun?
Hatırlıyorum. Lise, aynı soruyu ben sana soracaktım. Eğer sormasan. Hatırlıyorum.
Nasıl hatırlıyorum? Yani var mı peki böyle bir kodlama bir şey yoksa aklımda yok, öyle yer
aklımda miydi? Kaldı. İlkokul numaram 198'di. Lise numaram 209'du. Üniversite numaramı inan hatırlamıyorum.
Ben hatırlıyorum bu arada biliyor musun? Üniversite numaramı da hatırlıyorum.
Ne? 2013 bir şey.
403 bölüm koduydu. Falan 403. Falan. Bende mesela şey vardı. Sadece benimkisi değil de arkadaşlarımın da bazılarını hatırlıyordum. Şöyle bir kodlamam vardı abi. Özellikle böyle tarihe denk gelenlerde. Benimki mesela lise numaram, pardon ortaokul numaram. Mesela küçük kaynarca anlaşmasıydı. Oha. 1774. Bu da buradan Kestane Kebap Akademi bölümünün bir şeyi olsun. Mesela sıra arkadaşım vardı. Onunki mesela Tanzimat Fermanı'ydı. 1839.
Peki bir şey diyeceğim. Bu mail adreslerinin şifrelerinde önceden küçükken böyle şey kullandın mı hiç? Böyle isim ve doğum tarihi kombinasyonları ya da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gibi saçma salak rakamlar.
Zamanında kullanıyordun mu? Artık onların da daha böyle kompleks versiyonlarını kullanıyoruz. Onları bırakamıyoruz ya.
Abi,
onlar bırakılamaz
ya. Ben artık şeye hani bu beyaz yaka hayatında öğretilen bütün dijital güvenlik eğitimlerine baz alarak bayağı kompleks bir mail adresi ürettim. Şifresi ve hani bayağı birçok yerde de güçlü müçlü falan filan diyor. Ama ve lakin hala içerisinden ögeler barındırıyor yani hani mesela A harfi yerine et harfi gibi. Hani böyle hala A var içerisinde. Böyle şeyler yapıyorum. Acaba bunu dinledikleri zaman mail adreslerime saldıracaklar mı yani?
Peki şeyi biliyor musun? Peki sana enteresan bilgi vereyim ve burayı kapatayım. Trabzon'da insanların çok büyük bir kısmının, oran veremeyeceğim şu an, banka hesaplarının şifresi 1961'miş Trabzonspor'un. Değil mi? Kuruluşu değil mi? 1961 olması lazım yanlış
evet.
Bilmiyorsam eğer. 1961'miş abi. Böyle de bir bilgi var. Yani Trabzon'a gider olur da zor durumda bir yerde bir kartlat bulursan denersen belki bir ihtimal tutar.
Açılabilir.
Evet, bir ihtimal tutar. Yani tabii bunun tutma ihtimali bence senin Trabzon'da yerde bir kart bulup da bunu bankamatikte deneme ihtimalinden daha fazla olduğunu düşünüyorum.
Acaba bir şey diyeceğim. Trabzon'a gitsen ve böyle şey yapsan, hani mesela bir akrabandan veya arkadaşından ver la banka kartını desen, şifreyi tutturabilir misin ya yani bilinçli ve isteyerek, kimseye hiçbir şey söylemeden?
Sınırsız deneme, yani 3'te belki tutturamazsın ama böyle 10-20 tane olsa bence denk gelir ya. Kesin denk gelir. Kesin denk gelir.
Kestane kebap severler, bir bölümün daha sonuna geldik. Evet biliyorum şaşkınsınız çünkü benim sesimi duyuyorsunuz Muktedir'in yerine. Neden? Çünkü öldürdüm onu falan dermiş. Ne kadar korkunç düşüncesi bile ya. Bir gün ölümüm benim elimden gerçekleşecek olsa böyle gözlerinin içine bakıp vur lan derdim.
Ne oluyor şu an? Biz şu an nereye düştük bir anda? Böyle konuşmamıştık
ama. Kapanış yapıyorum ama farklı bir stilde.
Şey değil mi? Direksiyona geçince böyle şey yapmış böyle andımızı okurken böyle ağlayan saçmalayan çocuk gibi oluyoruz böyle okulun önünde böyle almış ne diyeceğini bilmiyoruz. Şoktan
sorma biraz... cevap ver.
Neydi soru tekrar söyle.
Bir gün diyelim ki ben seni öldürmeye kalktım çektim silahı alnına dayadım böyle gözlerinin içine bakıp vur ulan der miydin?
Böyle şeyin ucunu da tutup böyle şey yapardım. Sık lan sık diye böyle gereksiz de bir şey.
Ben sen bana yapsan fazla... sen demezdim.
Direkt
derdim ki kanka ne yapıyorsun manyak mısın oğlum ya falan derdim.
Tabanların götüne vura vura kaçardın değil mi? Kesinlikle aynısını yapardın lan manyak mısın? Değişmez. Bu aklıma şey videoları geldi ya. Bu şey oluyor ya işte olası bir saldırı anında kendinizi nasıl savunursunuz? Böyle yavaş yavaş silahı sola kaydırıyor. Dizinin arkasına vuruyor. Kafasını eğip bir yere düşürüyor falan da. Tabii onu yapıncaya kadar muhtemelen
yapamazsınız.
Realitede
mermiden kaçamaz.
Realitede çok başka çalışıyor muhtemelen ama.
Eğer o zaman şöyle diyelim mermiden kaçma fikri olan dinleyicilerimiz varsa öncelikle Spotify'a girip Kestane Kebap yazıp bizi dinlemeye ve bizi takip etmeye başlasınlar. Orada ufak bir ikon var. Tıkladığın zaman yeni bölümleri de haber veriyor. Veyahut da Instagram'a girip kestane.kebap yazarak bize ulaşabilirler. Bize mesaj atabilirler. En azından takipçi sayımızı arttırabilirler. Çünkü yani el insaf 2015'ten beridir aynı takipçi sayısında olmak hiç kimsenin işine gelmiyor yani. Dünya popülasyonu nüfusu arttı 8 milyara ulaşıyor. Biz hala aynı kişi takip ediyor. Yani olmaz böyle. Bizleri takip etmeyi ve dinlemeyi unutmayın. Sezon sonuna yaklaşırken bölümlerimiz gittikçe daha da iyi oluyor. O yüzden 3. sezonu sizlerle birlikte kapatmak istiyoruz. Her türlü mesaja açığız. Ben Deniz Niyazi Doğan Öncü.
Ben Muktedir Kayıhan.
Kestane kebap.
Bitti.